Ayrım 4. Haliç'te yaşayan Simonlar. Dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı. Sayfa 36. Mut İlçe Emniyet Komiserliği. 1980 yılı 12 Eylül darbesinden önceydi. Gülnar'da görev yaparken 7-8 polisim, 16 kadar bekçimle birlikte kendimizce güzel bir düzen kurmuştuk. Kendi halimizde Mersin'in bu en küçük yayla ilçesinde mutlu bir şekilde yaşayıp gidiyorduk. Komşu ilçemiz olan Mut'ta ise olaylar galiba hiç iyi gitmiyordu. Küçücük bir ilçe olmasına rağmen iki tane pavyonu vardı. O pavyonlar dolayısıyla ilçenin huzuru da bozuluyordu. Etrafta yaz boyunca kimi tarım, kimi hayvancılık yaparak 3-5 kuruş kazanan köylüler çeşitli bahanelerle ilçe merkezine geldiklerinde o pavyonlara gidiyordu. Bilmedikleri ve tanımadıkları bir dünyada açık saçık giyinmiş kadınlar karşısında ağızları bir karış açık kalıyor, iki kadeh rakı içtikten sonra da kendini bilmez halde en pahalı içkileri veya öyle olduğunu zannettikleri renkli suları konsomatris kadınlara ikram ederek tüm paralarını harcıyor, paraları yetmeyince senet imzalayarak bir ton borç içine giriyorlardı. Pavyon sahipleri hesabı ödeyemeyenlere imzalatılan senetleri, evlerini, ürünlerini icra ile sattırarak tahsil ediyorlardı. Bu pavyonlar bütün o köylülerin yuvalarının yıkılmasına, o insanların bütün emeklerinin ellerinden alınmasına sebep oluyordu. Tabii ki bununla birlikte polis teşkilatı da pavyonlara bulaşıyor, bazı polisler pavyondaki kadınlarla ilişkiye giriyorlardı. Diğer kamu görevlilerinin kaymakam vekiline kadar hepsinin buradaki kadınlarla bir şekilde ilişkisi oluyordu. Çünkü o küçük bir Anadolu kasabasında yaşayan erkekler o günkü şartlarda pavyonda çalışan kadınları gördüğünde hepsinin dünyası değişiyor, bu kadınlar hepsini etkiliyordu. Bundan dolayı o ilçede sürekli olaylar olmaktaydı. Böyle devam ederken oradaki polislerin bu pavyonlarda çalışan kadınları alıp dışarılarda alem yaptıkları yönündeki iddialar ve onlarla olan ilişkileri tahkikata konu edilmişti. Birçoğu yanlış şeyler yapmışlardı. Suç işleyen bu polisler hakkında o zamanki 3. Şube Şefi Başkomiser müfettiş olarak tayin edilmişti. Başkomiser tahkikata gelmiş, bu defa haklarında tahkikat yapılan polisler uyanıklık yapıp başkomiseri içmek için pavyona götürmüşlerdi. Başkomisere bir takım kadınları yakınlaştırarak uygun olmayan görüntülerini çekmişlerdi. Başkomiser bu görüntülerin çekildiğini anlamış, fotoğrafçının filmine el koymuş, daha sonra da bunu tutanağa geçirmişti. Bu defa bu olayı da tahkik etmeye başka bir muhakkike gerek vardı ve polislerin bir kısmı açığa alınmıştı. İşte bu kargaşa içerisinde ilçenin emniyet komiseri de açığa alınmıştı. Bunun üzerine bu ilçeye komiser aranırken il merkezinden gönderme imkanı olmayınca beni düşünmüşler. Benim tavrım itibarıyla alkolden, kumardan, bu tür kadınlardan çok uzak olduğum bilindiğinden ve o zamanın tabiriyle hocavari gözüktüğüm, 5 vakit namaz kıldığım için bu ilçeye göreve gitmeme karar verilmişti. Bir gece bir mesaj aldım. 24 saat içerisinde Gülnar'dan ilişik kesip Mut'ta göreve başlamam gerektiği yazıyordu. Mut'a geçici görevli olarak tayin olmuştum. Mersin'in en küçük, en mahrum ilçesi kabul edilen Gülnar'da görev yapıyordum. Ama buraya yarattığımız aile ortamını aratmayan iş ortamına, arkadaşlarıma, emniyet komiserliği içerisindeki dünyaya ve Gülnar'a çok alışmıştım. Ayrılmak çok ağrıma gitmişti fakat madem görev verilmişti yapacak başkaca bir şey yoktu. Emniyet teşkilatında titiz, yolsuzluklarla mücadele eden ve Güneş'in oğlu diye bilinen zamanın efsanevi Mersin Emniyet Müdürü Ahmet Karakurt'a telefon açtım. Gitmek istemediğimi söyledim. Emniyet Müdürü oraya gitmem gerektiğini, Vali Bey'le görüştüklerini, beni her konuda destekleyeceklerini, orada bana ihtiyaç olduğunu ve orayı düzeltmem gerektiğini söyledi. Mecburen tayinimin çıkmasından 5-6 saat sonra gece kalktım, Mut'a gittim ve göreve başladım. Bir müddet bu ilçede görev yaptıktan sonra pavyonlarla ilgili topladığım bilgilere göre durum çok kötüydü. Sahipleri sabıkalı, işletme yöntemi kötü ve ilçe için çok olumsuzdu. Pavyonlarda çalışmak için getirtilen kadınların tüm idari işlemlerini emniyet olarak biz yapıyorduk. Daha önce işlemler elden ve aracılar vasıtasıyla ilgili illere telgraflar çekilerek çok hızlı yapılıyormuş. Ben her şeyi kanuna uygun ve aracısız yapmaya başladım. Yeni başlayan kadınların tahkikatlarını resmi yazıyla yapınca süre uzuyor, izin alamadıkları için de kadınlar çalışamıyorlar ve sıkıntıya düşüyorlardı. Uzayan zaman ve diğer işlemler pavyoncular için sorun olmaya başlamıştı. Ayrıca meydana gelen her olayda, olayla ilgili pavyonların geçici olarak kapatılması için kaymakamlığa teklif yazıyordum. Ama kaymakam vekili onlarla irtibatlı olduğundan kapatmalar kısa süreli oluyordu. Bir müddet sonra iki pavyonu da ömür boyu kapatacak olan ruhsatların iptaliyle ilgili işlemlere başladım. Sonunda ilçe kaymakamlığına yeni kaymakam vekili olarak mahiyet memuru Mustafa Bey'in gelmesi üzerine pavyonlardan biri için dışarıya fuhuş maksatlı kadın göndermesi iddiasıyla, diğeri içinse sahibinin sabıkasını bahane edip her ikisinin de ruhsatlarının iptali onayını aldım. Pavyoncular ilk başta iş yerlerini kapatmamı, yine eskiden olduğu gibi bir süre kapalı kalır sonra açılır diye düşünerek önemsemediler. Beni geçip irtibatlı oldukları siyasi parti teşkilatlarına, Mersin'deki irtibatlarına güvendiler, olmadı. Sonra milletvekillerine güvenip onların etrafında dolaşarak pavyonları açtırmaya ve beni tayin ettirmeye çalıştılar ama o da olmadı. Daha sonra iş yerini haksız yere kapatmaktan dolayı ticarethane sayılacak pavyonun kayıp olan ticari kazancı nedeniyle ağır tazminata mahkum olacağı yönünde kaymakam vekilini korkutup pavyonu açtırmak istediler. Bunun üzerine ilçede emniyet ve kaymakamlıkça yapılan işlemlerin hukuki durumu hakkında vilayet merkezine danışıp emniyet müdürünün desteğiyle ilde yaptığımız işlemin hukuka uygun olduğu yolunda görüş alarak kaymakamı rahatlattım. Emniyet müdürü ve valilik bizi destekliyordu. Bu arada zaman geçiyordu. Pavyoncular nüfuzlu dostlarından, parti başkanlarından, milletvekillerinden umudu kesince dava açmaya karar verdiler. O zamanlar idari davalar yalnızca Danıştay'a açılabiliyordu. İllerde idare mahkemeleri yoktu. Davayı açtılar ama dava açımı için 90 günlük süreyi geçirmişlerdi. Bu arada 1976'da girdiğim Ankara Hukuk Fakültesi'nde son sınıfa gelmiştim. Okuduklarımın faydasını görüyordum. Öğrendiğim kadarıyla süresi içerisinde açılmayan davalarda iddialara cevap verilirse Danıştay davaya bakıyordu. Ama sadece zaman aşımı iddiaları dile getirilirse dava gereken süre içerisinde açılmadığından reddediyordu. Ben de davaya cevap olarak idare adına savunma yaparken sadece dava açma süresinin geçirildiği iddialarında bulunup diğer hususlara hiç cevap vermedim. Ve sonunda Danıştay davayı süresi içinde açılmadığından reddetti. Yıllarca Mut halkının başına bela olan pavyonları bir daha açılmamak üzere kapatmıştım. Mut halkı ismimi öğrenene kadar pavyonları kapatan komiser olarak anıldım. Özellikle ilçenin köylü kadınlarının bu durumdan memnun olduklarını zannederim. Pavyoncuların şikayetleri. Bir müddet sonra hükümetlerin değişmesiyle birlikte hakkımda şikayetler başlamıştı. Çeşitli bahanelerle, sudan sebeplerle vilayete ve bakanlığa şikayet ediliyordum. Önce merkez şikayetler hakkında bizden bilgi istiyordu. Sonra iddiaları araştırmak üzere il merkezinden bir araştırmacı gönderiliyordu. Bir iki araştırmacı gelip gittikten sonra bu defa merkezden zamanın ikinci şube şefi olan Başkomiser Ali Temel bu işle görevlendirilmişti. Polislik yetenekleri gelişmiş olan Ali Bey ilçeye gelmiş ama bize, emniyete uğramamıştı. Beni telefonla aradı, bu ilçede seni kim, ne için şikayet eder, kimler senin görevinden rahatsız olur diye sordu. Ben de ilçedeki genel duruma bakarak pavyoncuların işlerini takip eden, pavyonlardan dolaylı faydalanan, menfaati olan bazı kişileri ve özellikle parti içerisinde ve yönetimde olup ilçe merkezinde bir restoran işleten şahsın ve yakınlarının olabileceğini söyledim. Pavyonda konsomatrislik yapan kadınlar burada yemek yiyor ve bu sayede de restoran yoğunluk yaşıyordu. Ali Bey ilçede kendisini farklı kimliklerde tanıtarak dolaşmış, sonunda da tarif ettiğim restorana gitmiş ve kendisini pavyonlara konsomatris kadın gönderen Ankara'daki bir acentenin avukatı olarak tanıtmış ve restoranın sahibiyle görüşmek istemiş. Yerinde olmaması üzerine o an orada bulunan oğlu ile görüşmüş ve oradakilerle bir iki kadeh içip sohbet etmiş. Aralarında geçen diyaloğa göre... Gönderdiğimiz her kadın çalışamıyor, günlerce bekliyor, sık sık pavyonlar kapanıyor, zarar ediyoruz, ne oluyor burada? Hiç sormayın, buraya bir komiser geldi, her işte zorluk çıkarıyor, işleri engelliyor. Bunun kolayı var, her yerde olur, 3-5 kuruş verirsiniz işler yoluna girer. Yok, bu adam bildiğiniz gibi değil, rüşvet almaz. Öğrendiğim kadarıyla bekar genç biriymiş, kadın gönderin. Hafif hakaretamiz bir sıfat kullanarak, bu adam hoca, kadını da kabul etmez. O zaman bir komplo kurun, tuzağa düşürün. Onu da düşünüyoruz, fırsat kolluyoruz, planlıyoruz ama adam hiçbir yere gitmez, bir yere çıkmaz. Karakolda yatar kalkar, göreve gider gelir, fırsat bulamıyoruz. Bu sohbet ve benzeri sohbetlerde bilgi topladıktan sonra Ali Bey Emniyet Komiserliğine geldi ve bu sohbeti bana da anlattı. Bu şekilde elde ettiği bilgileri de belirterek raporunu Mersin merkeze vermesi üzerine bir süre şikayetler dolayısıyla rahatsız edilmedik. Ama bir müddet sonra yine şikayetler arttı. Bir gün Emniyet Müdür Yardımcısı Rıza Işıkoğlu geldi ve bazı kişilerin ifadelerini almaya başladı. O zaman bu kişilerin bizi şikayet eden kişiler olduğunu anladım. İçlerinden biri enteresan ifade veriyordu. Emekli öğretmen olduğunu zannettiğim parti ilçe yönetim kurulu üyesi olan şahıs, ''Genel başkanım başbakan, bizim parti iktidar ise benim de ilçede sözümün geçerli olması gerek. Halbuki bizim hiç etkimiz olmuyor.'' diyerek bana tesir edememesini eleştiriyordu. Emniyet müdür yardımcısı tahkikatı yapıp gitti. Aradan bir süre geçmişti ki bir gün ilçeye il valisi, emniyet müdürü, jandarma alay komutanının geldiğini, kaymakamlıkta olduklarını ve beni de çağırttıklarını duydum. Kaymakamlığa gittiğimde vali bey makama oturmuş, iki yanında emniyet müdürü ve alay komutanı vardı. Ayrıca odada ilçe belediye başkanı ve kaymakam Aslan Yıldırım ile birlikte iki kişi daha bulunuyordu. Vali bey belediye başkanına, bir komiserin tahkikatına başkomiser gelir, bilemedin emniyet amiri. Belki en fazla emniyet müdür yardımcısı gelir ama asla bir vali gelmez. Ama siz şikayet ettiniz, tahkikat için başkomiser gönderdik. Olmadı, emniyet müdür yardımcısı gönderdik. O da olmadı, bakın bu defa ben geldim. Yanımda da emniyet müdürü ile alay komutanını getirdim. Ne deliliniz varsa getirin, bugün bu işi burada halledeceğiz. Ne kadar şahidiniz varsa getirin, ben dinleyeceğim dedi. Ayrıca şikayet dilekçesinde imzası olduğunu konuşmalardan anladığım bir parti ilçe başkanını da sordu. ''Nerede o? Gelsin. O da şahitlerini getirsin.'' dedi. Bunun üzerine belediye başkanı kapıda bekleyen adamlarını çağırıp bazı isimler verdi. O insanların getirilmesini istedi. Adamlar hızla çıktılar. Bir süre sonra tanıdığım ve yakın zamanda hakkında tahkikat yaptığım bir kişi geldi. Vali Bey'in soruları üzerine taksi şoförü olduğunu, kendisini bir kız kaçırma dolayısıyla karakola aldığımı, kaçırılan kızın yerini göstermesi için dövdüğümü söyledi. ''Vali Bey seni döverken hangi partiden olduğunu sordu mu? Senin hangi partiden olduğunu biliyor muydu?'' gibi sorular sorunca şoför beni kastederek, ''Hayır, komiser benim hangi partiden olduğumu sormadı. Hiç siyasi parti sözü geçmedi. Kaçan kızın yerini göster diye dövdü. Ben yerlerini bilmiyordum.'' dedi. Vali Bey belediye başkanına dönerek, ''Hani reis, bak sen dilekçende siyasi partisinin sorulup partili olunca dövüldüğünü belirtmiştin. Ama böyle bir olay yok.'' dedi. O zaman ben söze girip, ''Sayın valim, bu adam kızın yerini bilmiyorum, kaçtığını da bilmiyorum.'' diyor ama kaçıran kişi evli. Bu kızı ikinci evlilik için kaçırıyor. Bunun amcaoğlu kaçırılan kızın yakın akrabası. Gece köye kendi taksisiyle götürüyor, sonra da yerini söylemiyor. Bu nedenle onu dövdüm dedim. Vali bey belediye başkanına, ''Başka tanıklarınızı da getirin.'' dedi. Bu arada yine yakın zamanda hakkında işlem yaptığım bir başka kişiyi huzura getirdiler ve bu kişi de valinin sorusu üzerine pavyonda meydana gelen ve pek çok kişinin karıştığı kavgada yaralama olayı dolayısıyla firar eden kişilerin saklandığı yerleri söylemesi için kendisini dövdüğümü anlattı. Vali Bey'in sorusu üzerine dövülmesi sırasında hangi partiden olduğunu ve siyasi görüşünü sormadığımı söyledi. Bu defa ben yine konuşmaya girerek bu kişinin pavyonda hesap ödeme meselesinde diğer garson arkadaşlarıyla müşterileri darp ettiklerini, bir müşteriyi yaralayan garson arkadaşının ismini ve yerini söylemediğini, bu yüzden onu dövdüğümü söyledim. Valinin huzurundaki konuşmalarda artık emniyetteki dayak olaylarını rahat konuşuyorduk. Bu hiç anormal değildi. Soruşturulan dayak olayı değil, aranan kişileri döverken siyasi görüşlerini sorup sormadığım, X partili olunca dövüp dövmediğimdi. Suç dövmek değil, siyasi görüş farkını anlayınca dövmekti. Vali Cömertoğlu belediye reisinden başka tanık varsa getirilmesini söyledi. Başka tanıklar da getirmek istediler ama olmadı, getiremediler. Anladığım kadarıyla hakkımda vilayete gönderilen şikayet dilekçesinde birçok imza varmış. Ama en önemlisi belediye başkanı ile X partisi ilçe başkanı Y.I. idi. O da ilçede yoktu ve çağrılmasına rağmen kendisine yok dedirterek oraya gelmedi. Dilekçedeki iddialar çok ciddiydi. Bu iddialar arasında benim karakola gelen herkese hangi partidensin diye sorduğum, AP'liler bu tarafa, DP'liler bu tarafa, MHP'liler bu tarafa diyerek X partili olanları başka tarafa çekip dövdüğüm, darp ettiğim, hatta bazı kişileri dövüp kanlarıyla alınlarına 3 hilal işareti yaptığım yönünde inanılması mümkün olmayan iddialar vardı. Vali Bey okurken duyduklarım arasında daha ağır ithamlarda da bulunulduğunu gördüm. Vali Naim Cömertoğlu'nun başkanlığındaki mahkeme, en önemli tanıkları dinledikten sonra hakkımdaki iddiaların yalan olduğu, hiçbir siyasi görüş ve düşünce yanında yer almadığım veya başka bir siyasi düşünceye karşı tavır almadığım anlaşıldı. Bunun üzerine vali belediye başkanına dönüp, "Bak reis, sen emekli öğretmen, aklı başına bir insansın, sana değer veririm. Ama bak neler iddia ediyorsun." Beni kastederek komiserin karakola gelen kişilere siyasi görüş ve partilerini sorup X partili olanları dövdüğünü, onlara kötü muamele ettiğini, hatta alınlarına 3 hilal yazdığını söylüyorsun. Komutanın, müdürün, kaymakamın, herkesin yanında senin getirdiğin tanıklara ısrarla sorduk. Komiser birine bile siyasi görüşünü sormamış. Bu kadar büyük iddialarda bulunuyorsunuz ama azıcık vicdanlı olmak lazım. Bir kişi bile en ufak bir iddiayı doğrulamadı dedi. Yaşlıca olan belediye başkanı öğretmenliğin verdiği o ruhi olgunluğun etkisiyle üzüldü, utandı ve sıkılarak ''Özür dilerim Vali Bey, ben aslında o dilekçeyi okumadan imzaladım. Arkadaşlar hazırlamışlardı, bana da imzala dediler. Ben de onlar hazırlamış ise mutlaka doğrudur diyerek imzaladım. Siz telefonda sorunca da içeriği doğrudur, dilekçeyi biz hazırladık demek mecburiyetinde kaldım.'' dedi. Anladığım kadarıyla Vali Bey hakkımda şikayet alınca daha önce Başkomiser Ali Temel Bey ve Emniyet Müdür Yardımcısı Rıza Bey'in benzeri iddialarla ilgili olarak yaptığı tahkikat sonuç raporunu bildiğinden bu iddiaların boş çıkabileceğini düşünmüş. Pavyonları kapattırdım ve biraz da geçmişteki emniyet amirlerine kıyasla tavizsiz ve sert mizaçta olduğum için pavyoncuların tahrikiyle hakkımda ortaya atılan şikayetlerin doğru olduğuna inanmamış. Fakat ilçe başkanı ve belediye başkanının imzası olunca ikisini de telefonla arayarak bu iddiaları tahkik için daha önce başkomiser ve müdür görevlendirdiğini, inceleme sonucunda iddiaların doğru olmadığının anlaşıldığını söylemiş. Ancak şimdi gelen evraklarda kendi imzaları olduğu için bu iddialardan emin olup olmadıklarını sormuş. Eminiz karşılığını alınca vali bey gelip bizzat tahkikat yapmaya karar vermiş. Vali Bey belediye başkanının beyanlarını aldı. Daha sonra diğer önemli şikayet mektubunda imzası olan X Partisi ilçe başkanı Y.I. geldiğinde yerine getirilmek üzere kaymakam beye bu konuda ifadesini alın, varsa tanıklarını dinleyin ve bana gönderin diyerek görev verdi. Ardından belediye başkanına dönerek siz olgun ve aklı başında bir insansınız. Yıllarca kamu görevi yapmış birisisiniz. Bu tür şikayetler iyi değildir. Sizin daha olgun davranmanız lazım şeklinde hem eleştiren hem de dolaylı olarak öven bir tarzda konuştuktan sonra ayrıldı. Vali Bey ayrılınca belediye başkanı bizi makamında çaya davet etti. Beraber belediyeye gittik. Hakkımda bunca iftira dilekçesi hazırlamalarına, yalan yanlış iddialarda bulunmalarına rağmen tuhaftır, onlara karşı kin, öfke ve kızgınlık duymuyordum. Tanıklardan biri ifadesinde, evet bizi siyasi görüşümüzden dolayı dövdü demiş olsaydı, mesleki hayatım bitme noktasına gelebilirdi. Tüm bunlara kızgın olmam, hatta daveti kabul etmeyerek direkt karakola gitmem gerekirken belediyeye gittim. Hatta orada 1-2 saat kadar kaldım. İçimde hiç kızgınlık duymadım. Hatta başkana biraz da acımıştım. Parti arkadaşları imzala dedikleri için belgeyi imzalamış ama şimdi yalancı durumuna düşmüş, zorda kalmıştı. Belki de o yaşlı haliyle vali beyden samimi olarak özür dileyerek okumadan imzaladığını kabul etmesi beni yumuşatmıştı. Aslında o ana kadar ilçede herhangi bir partiyi kızdıracak ya da küstürecek bir şey yapmamış, bir icraatta bulunmamıştım. Fakat pavyonları kapattırmam ve tavizsiz tavrım dolaylı olarak bazı kişileri rahatsız etmişti. Onlar da dolaylı olarak siyasi açıdan beni istemiyorlardı. Tabii bunda geldiğim Gülnar'daki aynı partinin ilçe yönetiminin yeni ilçe MUT yönetimine daha ben gelmeden gelen komiser MHP'li ülkücü gibi abartılı anlatımların yarattığı ön yargıyı da unutmamak gerekir. İlçede iki hükümet tabibiyle çalışma. MUT'ta çalışırken ilçede ufak tefek siyasi olaylar meydana geliyordu. Sağcılar ve solcular kendi aralarında sürekli sürtüşme yaşıyorlardı. Hükümetin değişmesiyle birlikte memurlar da değişiyordu. O dönem Demirel'in Milliyetçi Cephe, MC Koalisyon hükümetleri, sonrasında Ecevit'in Güneş Motel transferleri sonucu CHP hükümetini kurması gibi hükümet sık sık değişiyordu. Benim ilçeye atanmamdan önceki dönemde görev yapan hükümet tabibi Doktor Nihat Solgörüşlüydü. CHP hükümeti döneminde göreve getirilmişti ve ilçe halkındandı. Hükümet değişip o zamanki adıyla MC hükümeti kurulunca yerel parti teşkilatlarının baskısıyla Doktor Nihat görevinden alınmış, yerine başka bir hükümet tabibi atanmıştı. Bunun üzerine Doktor Nihat görevden alınma kararına karşı dava açmış ve Danıştay Doktor Nihat'ın tekrar görevine dönmesine karar vermişti. O zamanlar idarelerin idare mahkeme kararlarına ve hukuka uygun hareket ettikleri tartışmalıydı. Daha doğrusu hukuka nasıl uyacakları çok belli değildi. Danıştay'ın kararlarına çok uymuyorlardı. Yeni hükümet tabibi görevdeydi. Eski hükümet tabibi de mahkeme kararıyla tayin olmuş ve o da gelip göreve başlamıştı. İlçede hiç görülmemiş bir durum oluşmuştu. İki tane hükümet tabibi vardı. Biri yeni gelen, diğeri ise Danıştay kararıyla tekrar görevine başlayan doktordu. İkisi de aynı anda görevliydi ama bunun zararını en çok biz çekiyorduk. İlçede sağcı ve solcu gençler arasında sürekli kavgalar oluyor, kavgada yaralanan kişilerin yaralanma şekilleri ve yaralanmanın niteliğinin tıp diliyle ifadesi, yani hayati tehlike var, bir günlük iş gücüne mani olur, 20 günlük iş gücüne mani olur ve benzeri şeyler davanın seyrini değiştiriyordu. Eğer kavgada yaralanan kişinin yarası doktor raporuyla 10 günden az süreyle iş gücüne mani olur şeklinde ise dava basitti. Takibi şikayete bağlıydı. Sanıklar gözaltına alınmıyor, tutuklanmıyor, dava basit darp sayılıyordu. Fakat doktor raporda yaralanmanın neticesi 10 günden fazla iş gücüne mani derse dava kamu davası şeklini alarak ağırlaşıyordu. Eğer 20 gün, 30 gün iş gücüne mani olur veya hayati tehlikesi var şeklinde bir rapor verirse, dava daha da ağırlaştığı gibi sanıklar kesin tutuklanıyor ve suç ağır cezalar verilmesini gerektirir hale geliyordu. Ama bu durumu halk bilmiyordu. Gözaltına alınmalara ve hatta tutuklamalara polisin karar verdiği zannediliyordu. İlçede son zamanda özellikle öğrenci olayları çok fazla oluyordu. Şikayet dilekçesi üzerine savcı durumu hükümet tabibine sevk ettiğinde, sağcılar sağcı hükümet tabibinden, solcular ise solcu hükümet tabibinden rapor alıyorlardı. Tabibe doğrudan biz sevk ettiğimizde ise solcu doktor sağcılar hakkında kafaları dahi kırılsa hiçbir şeyi yok diyor, solcuların yüzünde kızarıklık olsa bir ay rapor veriyordu. Aynı şekilde sağcı doktor sağcılara 20-30 gün rapor veriyor ama solculara hiçbir şeyleri yok diyordu. Genellikle de mağdur olduğu için kızgın gözüken solcu doktor Nihat daha abartılı ve yanlı raporlar veriyordu. Kavgaya karışmış insanların benzer durumlarına farklı farklı raporların verilmesi tüm dava sürecini, mahkemelerin tutuklama sebeplerini ve cezaları etkiliyordu. Ama kimse bu doktor raporundan kaynaklanan farklı işlemi görmek istemiyordu. Herkes polisin farklı işlem yaptığını söylüyordu ve biz bu damgadan bir türlü kurtulamıyorduk. Bu iş böyle devam ederken tabii görevler arasında da benzer bir ayrım oluyordu. Örneğin o zamanki savcımız okul yıllarında sol görüşlü olarak bilinen, kendini öyle lanse etmiş biriydi. Onun da benzer tavırları vardı. O zamana kadar hükümet tabipliği mührü idari memurlarda bulunur, her iki doktorun raporlarının kayıt ve mühür işlemlerini memurlar yapardı. Bir gün hükümet tabiplerinden solcu olan Doktor Nihat, hükümet tabipliği mührünü alıp cebine koyarak diğer doktorun raporlarını mühürlemesine engel olmuştu. Savcı mühürlü olan doktor raporlarını kabul edeceğini söylemişti. Kaymakamlık mührü alamadı ve böylece normal muayenelerde iki ama adli konularda tek doktor yetkili hale gelmiş oldu. Bu defa adli olaylarda herkesi solcu doktora göndermek mecburiyetinde kaldık. Solcu doktor ise raporları solcular lehine veriyor, sağcılar hiç rapor alamıyordu. Bu durumda mahkemede haklı olan tarafın hep solcular olduğu, sağcıların hep haksız olduğu gibi bir görüntü yaratıyordu. Fakat yine de insanlar bu durumun doktordan değil de emniyetten kaynaklandığını düşünüyordu. Çünkü adliye ve savcılıktan hiç kimse mahkeme dışına çıkmıyordu. Sanıkları yakalayan, mahkemeye getirip götüren, karakolda tutan bizlerdik ve her zaman bu olayların muhatabı haline dönüşmüştük. İşte burada bir ilçede iki hükümet tabibinin olduğu, iki görevlinin aynı olayda farklı farklı raporlar verdiği ama bu durumun bütün bedelini polislerin ödediği uzun bir polislik hayatı yaşadım. İki öğrencinin vurulması. Gülnar'da görev yaptığımız zamanlar çok enteresandı. İlçenin dünya ile irtibatı kışın neredeyse kesiliyordu. 3000 nüfusu küçücük bir ilçeydi ama yazları yaylaya çıkanlarla nüfusu 6000'i buluyordu. Telefonumuz eski manyetolu telefonlardandı. Yandaki kolu çevirerek önce postaneye ulaşıp görüşmek istediğimiz yeri söylüyorduk. Santral memuru jakı takıp karşı tarafı buluyor, sonra bize konuşun diyordu. Başka il veya şehirle görüşmek hiç de kolay değildi. Telsizimiz de yoktu. Yani telefon bağlantısı koptuğu zaman tüm dünya ile bağlantımız kesiliyordu. Daha sonra Gülnar'dan MUT'a atandım. MUT'ta çalışırken ülke genelinde olduğu gibi burada da küçük çapta bile olsa legal illegal örgütlerin taraftarları bazı geceler duvarlara siyasi sloganlar yazıyor, zaman zaman da özellikle lisedeki öğrenciler arasında kavgalar çıkıyordu. Ben tüm yazılan duvar yazılarını gördüğüm an sildiriyor, hatta silinmesi için başında duruyordum. Kimi zaman gece yazanlara özel pusular kurarak yakalıyor, daha yazılar tamamlanmadan yazılanları sildiriyordum. Genellikle duvar yazılarını sol gruplar yazdığından, siyasi görüş farkından dolayı yazıları sildirdiğim zannedilmiş ve sol gruplarca hakkımda bir olumsuz hava oluşturulmuştu. Bir gün sağ sol gruplar arasında daha önce meydana gelmiş bir yaralama olayının mahkemesinden çıkan ve motosikletle ilçedeki lisenin yanından köye giden Ülkü Ocakları Başkanı ile bir arkadaşını lisede bulunan öğrencilerin taşladığı, bunun üzerine Ülkü Ocağı Başkanı'nı silahla ateş edip iki öğrenciyi ayağından yaraladığı haberi geldi. Süratli olay yerine gittim. Ateş ettikten sonra köye doğru motosiklet ile kaçmışlardı. Yanıma aldığım iki polisle bir iki gün önce egzozu patlamış ve henüz yaptıramadığım resmi oto ile köylere doğru takibe başladım. Jandarma ve az sayıdaki polisle yakın çevreyi arayıp bulamayınca şahısların gidebileceği ihtimali olan yakın ilçenin köyleri dahil o istikametteki köylerde arama yapmaya başladım. Gece yarısına kadar dağ taş arayıp artık ilk acil yakalamayı yapamayacağımı anlayınca gece yarısı ilçeye döndüm. O zamanlar telsiz veya cep telefonumuz olmadığından ilçede bu arada olup bitenden haberdar olmamıştım. X partililer olayı çok abartıp ilçede benimle irtibatlı, hatta benim talimatımla hareket eden ülkücülerin sol grup öğrencilere ateş açtığı, halkın ayaklanıp karakola yürüdüğü, hemen görevden alınmazsam vahim olayların olacağı, karakolun basılacağı gibi şikayetlerini il merkezine aktarmışlar, bunun üzerine aceleyle tayinim Mersin merkeze çıkmıştı. O zamanlar az sayıda olduğu için hiçbir yere personeli taşımaya resmi araç gönderilmezken yerime atanan başkomiser emniyete ait bir araç ile ilçeye gönderilmişti ve aynı araç beni alıp götürmek üzere bekliyordu. Yeni atanan başkomisere durum öyle bir anlatılmış ki sanki ben ilçede durursam kızgın halk karakolu basacak. Bu yüzden hemen alıp götürülmem gerekiyormuş. Aslında anlatıldığı gibi bir durum söz konusu değildi ama iktidar değişikliğini kullananlar ilde öyle bir hava yaratmışlardı. Bu olaydan 3-5 gün önce emniyete ait olan ve hurdaya çıkmaması için gayret ettiğim, hem tamirciliğini hem şoförlüğünü yaptığım araçla devriye gezerken şehrin ana caddesinde hiç sevmediğim, pek çok olaya da karışan Ülkü Ocakları Başkanı'nı görmüştüm. O günlerde bir sorunu da vardı. Araçtan inmeden onu yanıma çağırdım ve ona kızarak rahat durmadığını, böyle giderse canını yakacağımı söyledim. Tabii ben hesaplayamamıştım, daha doğrusu hiç aklıma gelmemişti. Gerçi uzaktan da olsa bakılınca ona kızdığım belli oluyordu ama sonradan bu olay aleyhime kullanılmıştı. Güya ben ilçe merkezinde gördüğüm ocak başkanına olay çıkarmasını söylemişim. Egzosu da imkansızlıktan değil, kovalama sırasında hızımı kesip aracın sesini duyup kaçmalarına izin vermeliyim diye yaptırmamışım. İlçeden böyle ayrılmak ağrıma gidiyordu. Üstelik korktu kaçtı gibi algılanacak bir durum hoşuma gitmiyordu. Adı gibi aslan olan kaymakam Aslan Yıldırım'a durumu anlattım. Aslında tayinimin çıkıp il merkezine gitmemin benim için iyi olacağını düşünüyordu. Ama bu şekilde gitmek konusundaki itirazımı da haklı gördü. Beni kırmayarak o gün itibariyle izinli gösterip sonra da rapor alarak ilçe merkezinde kalmama yardımcı oldu. Kızmıştım. Sözüm ona şikayet edenler bana kızgınlarmış. Olay yaratacaklarmış, karakolu basacaklarmış. Ben hemen alınırsam ancak sakinleşirlermiş. Ben de aksine ilçeyi terk etmedim. Beni bekleyen araca binmediğim gibi rapor alarak 3 ay ilçede kaldım. Hem de daha rahat ve daha pervasızca. Şikayet edenlere meydan okurcasına tek başıma ilçe merkezinde gece gündüz her yerde dolaşıyordum. Hani bir şey yapacak olan varsa gelsin dercesine. Beni merkeze alan yönetim şikayet edenlerin isteğine uygun olarak merkeze, solcu, CHP'li olarak bilinen başkomiseri atamıştı. Ama yeni atanan başkomiser buna o kadar kızıyordu ki yanına ziyarete gelen ve kendini solcu ve CHP'li tanıtan herkese küfür etmek hariç her şeyi söylüyordu. Bunca yıl solcu olduğum için ücra köşelere, pasif işlere sürüldüm. İlk defa sol hükümet kuruldu, ben de iyi bir şubeye tayin olacağım diye bekliyordum. Ama sizin sayenizde bu defa da buraya sürüldüm. Size de, ilçenize de şeklinde duruma isyan ediyordu. Fakat sol görüşte olduğu için bu sözlerine ve küfürlerine bir karşılık gelmiyordu. Başkomiserin umduğu ile bulduğu farklıydı. Mut ilçesine yeni tayin olduğumda benden önceki komiser kiralık belediye dükkanlarının ikinci katında bulunan üç odadan müteşekkil emniyet komiserliğinde makam odasının ortasına bir perde germiş, ön cepheye bakan yüzü makam, arka yüze bakan kısmı ise yatak odası haline getirmişti. Ben de bu şekilde odanın yarısını evim, diğer yarısını makam odam olarak kullanıyordum. Tayinim merkeze çıkınca artık burada kalmam uygun olmayacağı için ben de bekar polislerin kaldığı otele çıktım. 3 aydan fazla bir süre burada kalıp artık arkamdan kimsenin bir şey diyemeyeceği kadar bir zaman geçtikten sonra 1980 yılı başında ilişimi kestim ve Mersin merkeze gelerek göreve başladım.
4. ayrımın sonu. Sayfa 51.